Ayrım 37. Yeter ihtiyar, seni yeterinden fazla dinledik. Şimdi benim sorularıma doğru cevap ver. Sizler anlamak istemiyorsanız ben ne yapayım? Sorun, ne soracaksanız. Sen gerçekten Ermeni misin? Elbette, ben dürüst ve akıllı Selim sahibi bir Ermeniyim. Hristiyan mısın? Tabii ki Hristiyanım. Ermeni halkını seviyor musun? Ne demek? Herkesten çok. Anladığım kadarıyla Türkleri de seviyorsun. Dürüst olan, masum olan herkesi seviyorum. Türk, Arap, Fransız fark etmez. Hatta Türkiye'den bir Türk arkadaşımı buraya davet ettim. Kardeş gibiyiz. Onun yanımda özel bir yeri var. Ya öyle mi? Bunda bir sakınca, kötü bir niyet görmüyorum. Senden iki isteğimiz olacaktı. Şimdi bu üçe çıktı. Sayın Monsieur Arsin, şimdi beni dikkatlice dinle. Birinci isteğimiz şu. İyi bir Ermeni olduğunu ispatlayacaksın. Zengin bir adamsın. Bizlere, yani Asala'ya bağışta bulunacaksın. Vereceğin çekin miktarı milletseverlik derecesini gösterecek. Ben katillere silah alsınlar, insanları öldürsünler diye yardım etmem. Yetimhanelere, kiliseye zaten yardım ediyorum. Ama Asala'ya asla. Bana bir hayır kurumu gösterin, canla başla uğraşıp yardım edeyim. Nerede olursa olsun, Ermenistan, Türkiye, Mısır fark etmez. Ama size verecek tek frankım yok. Arsin sinirlenerek ayağa kalkmıştı. Boşuna kızıyorsun, daha bitmedi. Çık buradan, yoksa polis çağıracağım. Boşuna bağırma ihtiyar, sabrımızı zorlama. İkinci olarak fabrikanda çalıştırdığın Türk işçilerini hemen işten çıkaracaksın. Bizim düşmanlarımız Ermeni parasıyla beslenemezler. Size çıkın buradan diyorum. O bahsettiğiniz işçiler emeklerinin, alın terinlerinin karşılığını alıyorlar. Ötekilerden hiçbir farkları yok. Her birini işten çıkarmayacağım. Gerçek Ermeni'ye bakın. Koynunda yılan besliyor. Sizler katilsiniz, cahil katiller. Sus, konuşma. Son olarak da eğer bahsettiğin ahbabını buraya davet eder, ya Türkiye'den getirirsen, şunu iyi bil ki, İkinizi de vururuz. Bunu da şu zavallı beyninin içine sok. Defolun serseriler. Şimdi biz gidiyoruz. Sana bir hafta süre veriyoruz. Dediklerimizi yerine getirmezsen gerisini sen düşün. Digor ve adamları büronun kapısını sert bir şekilde çarpıp dışarı çıktılar. Onların çıkmasıyla birlikte Arsin koltuğuna yığılıp kaldı. Aşırı derecede sinirlenmiş, elleri titriyordu. Zoraki olsa masadaki telefona uzanabildi. Matmazel Patrisa, matmazel, buyurun efendim, çabuk buraya gelin. Sekreter Matmazel Patrisa acele ile büroya girdi. Patronunun koltuğundaki halini görünce şaşırdı, korktu. Hemen dolaptan kolonya çıkarıp alnına yüzüne sürdü. Bir bardak da su içirdi. Doktoru çağırayım mı? Yok yok, birazdan geçer. Lütfen efendim, doktoru çağırayım. Hayır, sen bana acele başkasını çağır. Kimi efendim? Bay Hançeri, Yaşar Hançeri. Bu durumda onun size ne yararı olacak? Beni yorma, çabuk çağır. Peki. 7-8 dakika sonra Yaşar Hançer Arsin'in yanına vardı. Merhaba efendim, beni istemişsiniz. Yaşar, çabuk gel şuraya otur. Pek iyi görünmüyorsunuz efendim. Yok yok, iyiyim. Beni şimdi iyi dinle. Dinliyorum efendim. Şimdi hemen dışarı çıkıp arkadaşım Mehmet Hocaoğlu'na bir telgraf çekiyorsun. Yıldırım olsun. Ne diyeyim? Benim adıma çekeceksin, gelişini iptal edecek. Ama Monsieur Arsene, aylardır bekliyorsunuz. Uçak biletini gönderdiniz. Olsun, şöyle yaz. Madame Zena çok hastalandı. Tedavi için Amerika'ya götürüyorum. Kusura bakma, gelişini ertele. Falan gibi şeyler. Geçmiş olsun efendim. Madame çok mu hasta? Hasta falan değil, yalan söyleyeceğiz. Siz yalan mı söylüyorsunuz? Evet, Amerika'ya falan gittiğim yok. Hadi çabuk ol. Bugün izinlisin. Telgrafı çek, durumu ben sana sonra anlatırım. Siz bilirsiniz. Lütfen acele et. Yaşar çok şaşırmıştı. Bütün bunlara bir anlam veremedi. Hızlı adımlarla en yakın postaneye giderek patronunun istediği şekilde bir telgraf çekti. Mehmet 3 Kasım günü köyden ayrılıp Kayseri'ye gidecek, o akşam İstanbul otobüsüne binecek, ertesi günü saat 16'da Paris uçağına binecekti. Köyde son günüydü. Elbiseleri hazırlanmış, hediyeler teker teker kontrol edip paketlenmiş, valizlere konmuştu. Mehmet'in Fransa'ya gideceğinden aşağı yukarı bütün köy haberdardı. Hatta şimdiden birçokları ile vedalaşmış, hayırlı yolculuklar dilemişler, Arsene selam yollamışlardı. O akşam evinde kalacak, sabah hareket edecekti. İkinci geçkini seyyar posta dağıtıcısı Salih motosikletiyle köye gelip Mehmet'i buldu. Acil telgrafım var Mehmet Hocaoğlu. Hayırdır inşallah. Şuraya bir imza at. Mehmet kendisine uzatılan kağıdı imzaladı. İyi günler. Güle güle Salih Bey. Mehmet aceleyle kendisine gelen telgraf kağıdını açtı, okumaya başladı. Donup kalmıştı. Sevgili arkadaşım Mehmet, Madame Zena çok hasta. Acilen Amerika'ya tedavi için götürmem gerekiyor. Gelişini ertele. Ben burada olmayacağım. İnşallah ileri bir tarihte gelebileceğin uygun zamanı bildiririm. Selamlar. Arsene Cebelyan. Mehmet okuduklarına inanamadı. Telgrafı birkaç defa daha okudu. Yıkılmış, bütün hevesi suya düşmüştü. Hiç kimseye bir şey demeden yavaş yavaş yürüyerek odasına girdi. Eskiden rahmetli babasının oturduğu köşe minderine oturup düşünmeye başladı. Zavallı Madame Zena, sırası mıydı hastalanmanın? Oğlum Mehmet, sen adam olmazsın. Yıllarca çağırdılar, ısrar ettiler, bir türlü gitmedin. Bak şimdi ne oldu? Akşam olup karanlığın çöküşünün farkına bile varmamıştı. Kocasının eve dönmediğini gören Ayşe, oğlum Tevfik, baban görünürlerde yok. Yarın gidecek ya, arkadaşlarına takılmıştır. Olsun, sen gene de aşağı odaya bir bak. Yemek vakti. Olur ana, şimdi bakarım. Bir süre sonra misafir odasına giren Tevfik döndü. Ana, babam misafir odasında oturuyor. Allah Allah, ne yapıyor orada? Canı sıkkın gibi, düşünüp duruyor. Birkaç defa seslendim, beni duymadı bile. Buradan ayrılacağına üzülüyor olmalı. En iyisi sofrayı ve yemekleri oraya götürelim. Orada yeriz. Zaten bu akşam oraya onu yolcu etmeye gelenler de olacaktır. Olur anacığım. Sofrayı ve yemekleri alıp misafir odasına indiler. Mehmet, biz geldik. Cevap yok. Biz geldik diyorum, duymuyor musun? Duydum, duydum. Madem sen yukarı eve gelmedin, bari yemeği burada yiyek. Şimdi gelip gidenler olur. Siz yiyin, benim canım istemiyor. Herhalde gideceğine çok üzüldün. Temelli orada kalacak değilsin ya. Canın sağ olsun. Yemen'e, askere gitmiyorsun ya. Gezmeye gidiyorsun. Ondan değil. Haydi siz yemeğinizi yiyin. Birazdan gelenler olur. Mehmet sofraya oturmadı. Ailenin öteki üyeleri yemeklerini yiyip sofrayı kaldırdılar. Odaya ilk gelen koca İsmail oldu. Selamun aleyküm emmizade. Aleyküm selam emmi, geç otur. Koca İsmail'den sonra komşu erkekleri birer ikişer odaya gelmeye başladılar. Kimisi Arsin'e selam yolluyor, bazıları Avrupa'ya gidip gelenlerden duydukları şekilde uçağa iniş binişte dikkat edeceği hususları anlatıyordu. Bazıları da gittiği yerleri iyi gezmesini, dönüşte anlatılacak bol miktarda lafı olmasını istiyordu. Kalabalığın lafını, sözünü dinleyen Mehmet en sonunda konuşmaya başladı. İyi, hoş anlatıyorsunuz da ben Fransa'ya gidemiyorum. Herkesin sesi kesilmişti. Mehmet şaka yapıyor olmalıydı. Habib, ne o, yoksa gene mi vazgeçtin? Şaka yapıyor. Şaka değil, vallahi gidemiyorum. Amma adamsın, adamı yıllardır beklettin. Şimdi gidemiyorum diyorsun, ayıp olmuyor mu? Ondan değil. Peki neden? Şu telgraf bugün geldi, al oku. Habib, telgraf kağıdını heceleyerek okudu. Kötü haberi duyan herkes üzülmeye başladı. Koca İsmail, vah zavallı kadın, iyi olur inşallah. Hastalanmanın sırası mıydı? Ne yapalım emmi oğlu, canın sağ olsun. Allah ona da şifa versin, daha sonra gidersin. Arsin, Asala militanları ile yaptığı münakaşadan sonra iyice sarsılmış, korkmaya başlamıştı. Önce durumu polise bildirmeyi düşündü, vazgeçti. Kendini bitkin ve çaresiz hissediyordu. Olanları Madame Zena'ya anlatıp onu da korkutmak istemiyordu. Bunu nasıl saklayacağını bilemiyordu. Mehmet'i Türkiye'den getirecek uçağın gelmesine 3 gün kalmıştı. Vaziyeti Zena'dan gizlese bile o, hadi Paris'e gidip arkadaşını karşılayalım diyecekti. Hiçbir şey düşünemez olmuştu. O gün erkenden eve gelip eşine biraz rahatsız olduğunu söyleyerek hemen yattı. Uzun süre uyuyamadı. Ancak sabaha karşı uyuyabilmiş, çok kötü rüyalar görerek uyanmıştı. Uyandığında hizmetçi sofrayı hazırlamış, Zena masada bekliyordu. Günaydın hayatım. Günaydın. Vücudunun kırgınlığı geçti mi? Evet. Hadi o zaman sofraya gel. Pek canım istemiyor ama. Olur mu? Kendini zorla, sakın hastalanıp da bana iş çıkarma. Tam da misafirin geleceği zaman. Merak etme, önemli bir şey değil. Sofraya oturdular. Arsin laf olsun diye bazı yiyeceklerden tatmaya başladı. Madame Zena aslında onun canının bir şeye sıkıldığını anlamıştı. Sanki bir şeye üzülmüş gibisin. Yok canım, havalar soğudu ya, biraz üşüttüm galiba. Hadi hadi, ben seni bilirim. Birisi moralini mi bozdu? Maalesef öyle oldu. Senin de moralin bozulmasın diye anlatmak istemedim. Zaten pek de önemli değil. Önemli veya değil, bütün sorunlarını benimle paylaşmalısın. Her zaman böyle yapardın. Boş ver. Hayır efendim, olmaz, anlat. Senin de maneviyatın bozulacak. Bozulmaz. Hem biz ne sıkıntılar çektik. Bana anlatmayıp da kime anlatacaksın? Hadi dinliyorum. Arsen bir gün önce olup bitenleri mümkün olduğu kadar sakin bir dinle anlatmaya çalışıyor. O anlattıkça Madame Zena heyecanlanıp korkuyordu. Arsen'in konuşması bitince karısı kendisini tutamadı. Aman Allah'ım, bu da mı gelecekti başımıza? Sakin ol karıcığım, bir şey yapamazlar. Nasıl sakin olayım? Onları tanımıyor musun? Yaptıklarını bilmiyor musun? Bize bir şey yapamazlar. Sadece gözümüzü korkutuyorlar. Yıllardır onlardan çocuklarımı uzak tutmaya çalıştım. Terörden, şiddetten uzak dursunlar diye özel okullarda öğrenime gönderdim. Lanet olasıcalar. Çocukları kurtardık. Bizim başımıza tebelleş oldular. Dedim ya, korkma, panik yapma. Sakın evden dışarı çıkma. Polise haber verelim. Yanımdan ayrılma, korkuyorum. Korkma hayatım, cesur ol. Ne olacaksa olur. Bak, bir İtalyan atasözü vardır. Ne olacaksa olur anlamında. Kaderimizde onlar tarafından eziyet edilmek varsa evde de olur, dışarıda da. Ama sanmıyorum bizi korkutmak istiyorlar. Görüyor musun arkadaşın Mehmet'in şanssızlığını? Beni gerçekten hasta tanıp nasıl üzülmüştür zavallı. Maalesef öyle. Neyse, ben şimdi işe gidiyorum. Eğer gitmezsem korktuğumuzu anlar, üzerimize daha çok gelmeye başlarlar. Tamam mı? Ama ben hala korkuyorum. Sakın korkma, cesur ol. Ben iş yerinden evi sık sık ararım. Anladın mı? Aklım hep sende olacak. Unutma, ne olacaksa olur. Arsen evden çıkıp arabasına bindi, kısa zamanda iş yerine vardı. Her zaman olduğu gibi onu sekreteri karşıladı. Bugün daha iyi görünüyorsunuz efendim. Evet, Matmazel Patria, fena değilim. Buna sevindim. Bürosuna gidip masasına oturdu. Telgraf çektirdiği Türk işçisini düşünüyordu. Ondan bizzat yalan telgraf çekmesini istemiş, durumu sonra izah edeceğini söylemişti. Söylerse, gerçeği açıklarsa, fabrikasında çalışan Türk işçiler belki korkacaklar, huzursuz olacaklardı. Açıklama yapmazsa, dürüst olarak tanındığı başta Bay Yaşar Hançer ve öteki Türkler nazarında yalancı, sahtekar durumuna düşecekti. Sonunda olanları uygun bir biçimde onlara da duyurmaya karar vererek işçisi Yaşar Hançer'i odasına çağırdı. Arsen, bak Yaşar, dün sana Türkiye'deki arkadaşıma yalan bir telgraf çektirdim. Seni de bu işe alet ettim. Öyle oldu efendim. Neden böyle yaptırdığımı daha sonra sana açıklayacağımı da söyledim. Dünden beri merak içindeyim. Neden böyle yaptınız? Bir gün önce olanı biteni Yaşar'a anlattı. Yaşar durumu öğrenince çok üzüldü ve telaşlandı. Efendim, sizden bir ricam olacak. Söyle, bizim yüzümüzden başınız belaya girmesin. Ben Türk arkadaşlara vaziyeti anlatırım. Hemen işi bırakırız. Çok ekmeğinizi yedik. Sağ olun, size bir şey olmasını istemeyiz. Sakın ha, siz işi bırakırsanız korktuğumu sanıp bu defa her türlü baskıyı yaparlar. Üzerimize yüklenirler. Bana kötülük etmiş olursunuz. Taviz vermek yok. Hiçbir şey olmamış gibi işe devam edeceksiniz. Nasıl isterseniz efendim. Mümkünse olanları öteki arkadaşlarına duyurma. Telaşlanıp paniğe kapılmasınlar. Tamam, ben de burada bu işi unutuyorum. Bir daha hiç lafını etmiyorum. Tamam, teşekkür ederim. Gidebilirsin. evine telefon etti, bütün cesaretini toplayarak olaya önem vermemeye, kendisini başka şeylere vermeye karar verdi. Gerçekten de öyle oldu. Sonraki günlerde yaşadığı kötü görüşmenin stresini üzerinden atmıştı. 10 gün geçmiş, daha kimseden ses çıkmamıştı. İçinden iyi tehditlerini önemsemediğimi fark ettiler, peşimi bıraktılar diye düşünüyordu. Ertesi gün öğleye doğru telefonu çaldı. Alo, kiminle görüşüyorum? Ben Arsin Cebelyan, siz kimsiniz? Ne çabuk unuttunuz Monsieur Cebelyan. Beyefendi kimsiniz? Ben Digor Denizciyan, Asala'dan. Bakıyorum bizi ciddiye almıyorsunuz. Söylediklerimizi unuttunuz mu? Yoksa önemsemiyor musunuz? Unutmadım. Sizlerden korkmuyorum. Hiçbir isteğinizi yerine getirmeyeceğim. Son sözün bu mu? Evet, son sözüm bu. Defolun. Beni bir daha rahatsız etmeyin. Sizi polise şikayet edeceğim. Anlaşılan siz iyi bir ders istiyorsunuz. Benim katillere verecek haracım yok. Telefonu Digor'un yüzüne kapattı. Korkmuyordu. Bürosundan çıkıp en yakın polis karakoluna gidip durumu anlattı. Polis müdürü şikayeti ile ilgilendi. İsimleri ve eşkalleri tarif ettirdi. Bir daha telefonla tehdit edildiğinde veya iş yerine gelmeleri durumunda görevlendirileceği kişi aracılığıyla kendilerini aramalarını istedi. İstediği takdirde kendisine koruma verebileceklerini de söyledi. Ama Arsin bunu kabul etmedi. Tekrar iş yerine döndü, evini arayıp hanımının hatırını sordu. Akşam eve vardığında da son tehdit telefonundan Madame Zena'ya hiç bahsetmedi. Hatta olayı unutmuşçasına çok neşeli görünmeye çalıştı. Ertesi gün öğleden sonra yağmur yağmaya, rüzgar esip yaprakları dökmeye başladı. Bürosunun penceresinden dışarıdaki yağmuru seyrediyordu. O gün içinde tuhaf bir his vardı. Koltuğuna oturup kalmış, çocukluk günlerini hayal ediyordu. Memlekette çocukken bazı günler güz yağmurları yağarken evlerinin penceresinden dışarıyı izler, ıslanan, koşuşan insanların haline gülerdi çoğunlukla. O günde mesai bittiğinde ortalık çoktan kararmıştı. Yağmur hafif hafif yağıyor, rüzgar yaprakları ağaçlardan dökmeye devam ediyordu. O ise dalıp gitmişti. Sekreterinin sesiyle uyandı. Efendim, eğer bir isteğiniz yoksa gidebilir miyim? Gidebilirsin, Matmazel Patricia. Birazdan ben de çıkacağım. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Patricia. Sekreter Patricia bürodan çıktı. Biraz sonra da arkasından Arsin. Fabrika işçisine iyi çalışmalar diledikten sonra dışarı çıkıp arabasına bindi. Evine doğru yol almaya başladı. Evinin önüne varıp arabasını park etti, kapıyı açtı, dışarı çıktı. Yağmur hala yağıyor, rüzgar esiyordu. Evinin önündeki ağaçların yanında yürümeye başladı. Hava karanlık ve sessizdi. Aniden sağından solundan silah sesleri duyulmaya başladı. Gecenin karanlığını yırtan soğuk, kalleş, otomatik silah sesleri. Vücuduna isabet etmeye başladılar. Sinsice girdiler, davetsiz serseri kurşunlar, yıpranmış, yorulmuş bedeninin içine. Biri, biri daha, biri daha, onlarca kurşun. Dönüp bakamadı, kimseyi göremedi. Sadece bir defa Tanrım diyebildi. Sağ elini ceketinin sol iç cebine atabildi. Oysa silahı dahi yoktu. Orada bulunan, günlerdir çıkarıp çıkarıp içine baktığı cüzdanını sıkı sıkı tuttu eliyle. Kendisine pek de adil davranmayan, yalan dünyaya son bir kez bakamadı bile. Devrildi, ağır bedenini ağaçların altına, sedir ağacı misali, her tarafı kan revan içindeydi. Uzattı kendini ıslak gurbet topraklarının üzerine sessizce. Üzerine yapraklar düşmeye başladı. Sarı, soğuk, ölüm habercisi yapraklar. Ağaçlar ağlıyor, rüzgar ağıt yakıyordu ölünün ardından. Çocukları habersizdi ölümünden. İşçileri habersiz, Ermeniler, Türkler iyi bir dostlarını kaybettiklerinden habersiz. Dünya iyi bir elemanını, yetim çocuklar babalarını, Tomarza bir hemşehrisini, Mehmet hoca oğlu arkadaşını kaybettiğinden habersiz. Haberdar olan sadece hanımı Madame Zena oldu. Zaten günlerdir stres içinde yaşıyordu. Dışarıdaki silah seslerini duyunca aniden dışarı fırladı. Arsi'nin yerde kanlar içinde yattığını görünce kendinden geçip var gücüyle "Arsin!" diye bağırması silah seslerini bastırdı adeta. Üzerine kapanıp sarıldı, çırpınıp dövünmeye başladı. Sesleri duyan komşular koşup geldiler. Telefon edip ambulans çağırdılar. Hemen hastaneye kaldırıldı. Polis geldi, doktorlar başına üşüştüler. Yapacakları bir şey yoktu. Sadece başınız sağ olsun diyebildiler. Cesedini otopsiye aldılar. Polis raporu tutup olay yeri incelemesi yaptılar. Komşuları Lyon'daki kızını aradılar. Durumu bildirdiler. Kızı Amerika'daki erkek kardeşlerini aradı. Ertesi sabah kızı akşamın geç vakitlerinde de oğulları Marsilya'ya ulaştılar. Fabrika işçileri işi bırakıp hastaneye koştular. Madame Zena ise adeta canlı cenaze halini almıştı. Daha sonraki gün cesedi tabuta koyup dua edildi. Dini tören yapıldı. Oğulları törene bütün işçilerin, özellikle de Türk işçilerinin katılmasını rica ettiler. Daha sonra kalabalık bir insan topluluğu tarafından ebedi istirahatgahına uğrandı. Birkaç gün sonra küçük oğlu Arman fabrikaya varıp işçileri topladı. "Arkadaşlar, benim adım Arman. Rahmetli patronunuzun küçük oğluyum. Öncelikle tamamınızın cenaze törenine bizleri kırmayıp katılmanız bizleri çok duygulandırdı. Hepinize teşekkür ederim. Şu anda Amerika'da banka sektöründe çalışmaktayım. Bu elim olay dolayısıyla artık buraya dönüp sizinle birlikte çalışacağım. İş yeriniz kapanmayacak. Bir başkasına satılmayacak. Rahmetli babamın kaldığı yerden devam edeceğiz. Hiç kimse işten çıkarılmayacak. Şu andan itibaren 10 gün izinlisiniz. 10 günlük yas ilan ediyoruz. Bu sürede yevmiyeniz devam edecek. Ondan sonra işimize devam edeceğiz." Fabrika işçileri ilk görüşte oğlu Arman'ı da sevmişlerdi. Belli ki o da babasının oğluydu. Akşam Cebelyan ailesi evlerinde aile meclisini topladı. Ailenin küçük oğlu Arman'ın tamamen işleri devralmasına, en kısa zamanda Amerika'dan dönmesine, büyük oğlu Doktor Sertan'ın istediği takdirde dönmesi, fabrikada veya istediği takdirde açacağı yeni muayenehanede burada işine devam etmesine, kızı ile damadının ise yaşadıkları şehre dönmelerine karar verildi. Anne Madame Zena çocuklarına bir hatırlatmada bulunmak istedi. Çocuklar, sizlere babanızın vefat anında yaşanılan ilginç bir olaydan bahsetmek istiyorum. Söyle anne, neymiş o ilginç olay? Hastanedeki doktorlar rahmetli babanızın elinde bir cüzdan olduğunu, öldüğü halde sağ eliyle cüzdanı sıkı tuttuğunu, adeta eline yapıştığını, elinden zor aldıklarını söylediler. Bu işe çok şaşırdım. Sonra getirip bana verdiler. Hemen tanıdım. Bu babanızın cüzdanıydı. Gerçekten ilginç. Cebindeki cüzdanı niye eline alıp sıkı sıkı tutsun ki? Bir anlam veremedim. Babam eli açık paraya pula önem vermeyen bir insandı. Ölüm anında bile cebindeki cüzdanı eline alması tuhaf. Belki de içinde çok önemli bir antlaşma, senet, ne bileyim benzeri bir şey vardı. Olabilir. Doğrusu bu acı ve telaş içinde içine hiç bakmadım. Daha sonra da çalışma odasındaki çekmeceye koydum. Orada olduğu az önce aklıma geldi. Anneciğim, gidip koyduğun yerden alıp gelebilir misin? Tamam, getireyim. Çok merak etmeye başladım. Ben de. Madame Zena, Arsene'in cüzdanını bıraktığı yerden alıp geldi. Büyük oğlu Setra'ya uzattı. Setra cüzdanı açtı, içinden bir kağıt çıktı. Başka bir şey yoktu. Kağıtta Fransızca bir şiir yazılıydı. Setra, galiba kağıtta bir şiir yazılı Fransızca. Şiir mi? Ne şiiri? Rahmetlinin öyle bir yeteneği de mi varmış? Bilmiyorum anne, benim gördüğüm kadarıyla bir şiir yazılı. Arma'nın Fransızcası daha kuvvetlidir. İsterseniz bir de o baksın. Kağıdı verir misin? Al kardeşim. Gerçekten bir şiir yazılı. Okuyayım mı? Oku tabii ki. Çok merak ettim. Okuyuver. Arman, babasının yazdığı şiiri okumaya başladı. Türkçesi şöyleydi. Tomarza'da olmak isterim, Tomarza'da ölmek isterim. Benim iğdelerim bana yeter, gölge etmesin üzerime gurbet ağaçları, yaprak dökmesin mezarıma gurbet ağaçları. Çıksam sümengen bağına, otursam tek ağacın altına, ayaklarımı uzatıp köprü yapsam, ta Anavarza'dan Tomarza'ya, üzerinden üçer beşer gelip geçseler, Ermeniler avşarlar Türkmenler. El sallasam tarlalara, el sallasam tepelere yollara, gökteki kartallara, dalsam hülyalara. Düşünmesem işimi gücümü, düşünmesem bugünümü yarınımı, zihnimi ta gerilere çeksem, yaşasam çocukluk yıllarımı. İlk bahar günlerinde arkadaşlarımla çelik çomak oynasam, mızıkçılık yapıp oyundan kovulsam, taşlasam Madame Marie'nin tavuklarını, arkamdan taşları sektirse, kahretmeye gelse mamama, kulaklarımı çektirse, kışın buz üstünde topacımı çevirsem, dalıp gitsem dönüşünü izlerken, sevinsem, sevinsem, sevinsem, tipi yapsa evimizin önüne karlar, öbek öbek kocak kucak, ocakta çıtırdasa meşe odunları, fark etmez dışarı soğuk, odamız sıcak. Cuma günleri okusa Hoca Mustafa ezanı, pazar günleri çalsa kilisemizin çanı. Bulut olsam gölge etsem, evlerinin üzerine memleketimin, yağmur olup camlarına vursam, dolu olup damlarına yağsam, uzansa ellerim yaz geceleri, damda yatarken yıldızlara, gece karanlığında aşk şarkıları söylesem komşu damdaki kızlara. Ah ne kadar güzel, ne kadar hoş çocukluğuma dönmek, memleketimde yaşayıp memleketimde ölmek. Kopardılar yurdumdan, toprağımdan kara pençeli koca eller. Reva mıydı hisli gönlüme yaşadığım yad eller? Tomarza'da olmak isterdim, Tomarza'da ölmek isterdim. Benim iğdelerim bana yeterdi. Gölge etmeseydi üzerime gurbet ağaçları, yaprak dökmeseydi mezarıma gurbet ağaçları. 6 Kasım 2009 kitabın sonu.